Dünya Gündemi. Hazırlayan ve sunan Beytullah Demircioğlu.
Dünya Gündemi başlıyor.
Hayırlı günler sevgili dinleyenler. 96.8 Kalbin Sesi Erkam Radyo'dan merhaba. Dış politika gündeminin nabzını tutan, sıcak gelişmelerin perde arkasını aralayan Dünya Gündemi programımıza hoş geldiniz. Bir haftanın ardından yeniden sizlerle beraberiz. Hepinizi sevgi ve muhabbetle selamlıyoruz. Sevgili dinleyenler, iç politikada yine baş döndüren bir haftayı daha geride bıraktık. Balyoz davası hiç kuşkusuz gündeme damgasını vuran gelişmelerin başında geldi. Yargıtay, Balyoz davasında kararını açıkladı ve emekli kuvvet komutanlarının hapis cezalarını onadı. Karar içeride olduğu kadar dışarıda da büyük yankı uyandırdı. Yabancı gazete ve görsel medya organları karara geniş yer ayırdılar. Yabancı basında genelde Türkiye'nin artık darbecilerle hesaplaşabilmesinin altı çizildi. Geçen hafta demokratikleşme paketinin açıklanması sebebiyle iç politikanın gölgesinde kalan dünya gündemindeki gelişmeler bu haftada Balyoz darbe kararının Yargıtay tarafından onanması sonucu yine gölgede kaldı denebilir. İç politikanın gölgesinde kalsa da dünya gündeminde bu hafta önemli gelişmeler oldu. Vaktimiz ölçüsünde bir haftanın dış politika gündeminde öne çıkan gelişmeleri değerlendirmeye çalışacağız. Darbe mağduru Mısır'da darbecilere karşı direniş 100. gününü geride bıraktı. Mısır gündeminde son bir haftada yaşananları konuşacağız bu hafta. Arap Baharı'nın sancılı bir başka ülkesi Libya bu hafta oldukça hareketli bir o kadar da şaşırtıcı gelişmelere sahne oldu. Libya Başbakanı İçişleri Bakanlığı'na bağlı milisler tarafından kaçırılması gündeme damgasını vuran gelişmelerin başında geldi. Amerikan Özel Kuvvetleri'nin Libya'da düzenlediği operasyonla El-Kaide liderlerinden Ebu Enes El-Libi'yi tutuklamasının ardından Libya Başbakanı'nın silahlı kişilerce kaçırılması gözlerin yeniden Libya'ya çevrilmesine neden oldu. Programımıza Libya'da neler olup bittiğine bakacağız. Dünya gündeminde bir diğer durağımız sancılı bir başka ülke Tunus olacak. Tunus siyaset arenasındaki çalkantılı geçen sürece göz atacağız. İran'da Hasan Ruhani'nin açılımlarının yerel ve bölgesel yansımaları, Bosna'daki tartışmalı nüfus sayımı bu haftaki dünya gündeminde öne çıkan diğer gelişmeler oldu. Tüm bu gelişmeleri bize ayrılan süre zarfında konuşmaya, tahlil etmeye çalışacağız. Dilerseniz sözü daha fazla uzatmadan dünya gündemi programımızın detaylarına geçebiliriz. Evet, dünya gündemi başlıyor.
Dünya gündemi başlıyor.
Sevgili dinleyenler, 96.8 Erkam Radyo'dan tekrardan merhaba. Dünya gündemi programımıza bu hafta Libya'dan başlamak istiyoruz. Arap Baharı'nın 3. durağı Libya geçen haftayı bir hayli hareketli geçirdi. Aslında son bir hafta değil. Libya'da Kaddafi'nin devrilmesinden bu yana sular bir türlü durulmuyor. Libya geçtiğimiz perşembe günü tuhaf bir kaçırılma operasyonuna sahne oldu. Başbakan Ali Zeydan, Trablus'un en güvenli bölgelerinden birinde bulunan Koradi Oteli'nde silahlı kişilerce kaçırıldı. Pijamalarıyla rehin alınan Libya Başbakanı ofisine 6 saat sonra takım elbiseyle geri döndü. Zeydan'ı kaçıranlar Libya Devrimci Operasyon Birliği'ydi. Birlik, NATO destekli isyanda Kaddafi'yi deviren gruplardan biriydi. Birlik aynı zamanda İçişleri Bakanlığı tarafından Trablus'ta güvenliği sağlamakla görevlendirilmişti. İddialara göre Zeydan'ın kaçırılma nedeni Zeydan'ın ABD'nin El-Kaide el lideri Enes El-Libi'yi yakalamak için geçen hafta düzenlediği baskını desteklemesiydi. Bir başka iddia ise Libya Devrimci Operasyon Birliği Zeydan'ı bir petrol rafinerisini kuşatma altında tutan korumalara rüşvet vermekle suçlaması idi. Libya gerçekten ciddi bir otorite boşluğu içinde. Silah bırakmayan çeşitli isyancı grupların iktidardan pay kapma kavgası olanca hızıyla devam ediyor. İntikam peşindeki Kaddafi yanlılarının, çeşitli aşiretlerin ve kabilelerin iktidar savaşı da. Ülkede ordu da polis de yok gibi. Dağıtılamayan milis güçleri mecburen bakanlıklara bağlanıp çalıştırılmak zorunda kalınıyor. Milis güçler Trablus, Bingazi'de birbirleriyle çatışıyor. Hükümet binalarını işgal ediyorlar. Silah güçleriyle bildiklerini okuyabiliyorlar. Söz konusu silahlı grupların Haziran'da iki bakanlığı kuşatmaları, Savunma Bakanı'nın kovulmasına, son iki ayda da doğudaki petrol limanlarını işgal etmeleri 5 milyar dolardan fazla zarara neden olduğu belirtiliyor. Görünen o ki Libya'nın istikrara kavuşması için bir hayli zamana ihtiyacı var. Sevgili dinleyenlerimiz, Erkam Radyo'da Dünya Gündemi programımıza darbe mağduru Mısır'daki gelişmelerle devam ediyoruz. Mısır'da sokaklar, meydanlar darbe karşıtı gösterilerle canlılığını koruyor. 3 Temmuz'da ordunun yönetime el koyması ve demokratik sürecin kesintiye uğramasının ardından hız kazanan darbe karşıtı gösteriler içinde bulunduğumuz hafta itibariyle 100. gününü geride bırakmış bulunuyor. Her hafta olduğu gibi dün de cuma namazı sonrası sokaklara dökülen Mısır halkı protesto gösterilerini sürdürdü. Ülke genelinde ve başkent Kahire olmak üzere Mısır'ın 26 kentiyle 30'dan fazla ilçesinde darbe karşıtı gösteriler düzenlendi. Gösterilerle alakalı bir önemli karar ise gösterilerin Tahrir Meydanı dışındaki meydanlarda sürdürülmesi kararı oldu. Gerekçe ise daha fazla kan akmasını önlemek. Darbeyi red ve meşruiyeti destek için Ulusal İttifak Hareketi göstericilere daha fazla kan akmaması için Tahrir ve diğer meydanlardan uzak durmaları çağrısında bulunmuştu. Meydanlardaki protesto gösterileri canlılığını korurken medyaya sızan ya da kasıtlı olarak sızdırılan iddia edilen video ve ses kayıtları Mısır gündeminde bu haftada bir hayli tartışıldı. Özellikle eski Mısır müftüsü Ali Cuma'nın aralarında Savunma Bakanı Abdülfettah el-Sisi ve komutanlarının da katıldığı toplantıda yaptığı konuşmada dile getirdikleri bir hayli tartışıldı. Mısır'daki darbenin mimarlarının buluştuğu bir toplantıda konuşan eski Mısır müftüsü Cunta'ya akıl veriyor. Görüntülerde generallere vur, parçala öğüdü veren müftü Sisi'ye din arkandı diyerek destek çıkıyor. Sızdırılan görüntülerde Ali Cuma'nın hariciler olarak tanımlayarak kanlarının dökülmesini dinen meşru olduğunu savunduğu kişilerin kimler olduğu konusu netlik kazanmış değil. Görüntülerde eski müftü Ali Cuma Sisi ve kuvvet komutanlarına hitaben elinden geldiğince sert vur. Sakın askerlerinin bu hariciler için ölmesine izin verme. Korkma, din seninledir, Allah seninledir. Müminler ve halk seninledir. Cennet onları öldürenler içindir. Mısır'ı hak etmiyorlar. Biz onların Mısırlı olmasından utanıyoruz. Ülkemizi bu aşağılıklardan temizlemeliyiz gibi son derece tüyler ürperten ifadeler kullanmaktan çekinmiyor. Darbe karşıtlarına göre eski müftü bu sözlerle Cunta'ya karşı duran herkesi kastettiği ileri sürüldü. Eski Mısır müftüsü Ali Cuma'nın bu ifadeyle çok büyük tepki aldı kuşkusuz. Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı Karadavi, Mısır'da darbe karşıtlarının kanlarının dökülmesinin dinen meşru olduğunu savunan eski Mısır müftüsü Ali Cuma'ya sert tepki göstererek şunları ifade etti. Eski Mısır müftüsü Ali Cuma'nın Kur'an ve hadis naslarını tahrif edip ümmetin icma ettiği konulara muhtelif beyanlar vererek insanlığa ve İslam'a sığmayacak tutum sergilediğini ifade etti. Karadavi, eski Mısır müftüsü Cuma'nın hak sahibine karşı güç sahibini, alimlere karşı askerleri, halka karşı orduyu, kaleme karşı kılıcı, Kur'an'a karşı yönetimi ve dine karşı devleti desteklediğini savundu. Cuma'nın konuşmasının kabul edilemez olduğunu vurgulayan Karadavi şunları kaydetti. Şeyh ya da General Ali Cumal'in din adamlarının düşüncelerine değil, baltıcıların düşüncelerine önem verdiğini görülüyor. Meşruiyeti olmayan bir yönetime meşruiyet tevdi etmeye çalışıyor. Öldür diyor. Zehirli fetvalar, kuşkulu ve tiksindirici ifadeler kullanıyor. Ortalığa politize olmuş hükümler saçıyor. Şeyh Cuma asla silah taşımayan ve darbeye karşı direnişi sürdüren insanları hariciler olarak tanımlıyor. Hariciler silahla baskı kuranlardır. Asıl hariciler itaat edilmesi ve emirlerine uyulması gereken halkın seçtiği meşru başkana karşı çıkanlardır. Siyonist devletin korumasında Mescid-i Aksa'ya giren mübarek dönemi müftüsünün nefretini Siyonistlere değil de dindaşlarını öldürmeler için askeri kışkırtarak kullanılması utanç vericidir ifadelerini kullanmış Karadavi. Eski Mısır müftüsü Ali Cuma ise basına sızdırılan video görüntülerine ilişkin yazılı açıklamasında görüntülerin kaydedilip askeri birimlere dağıtıldığını, konuşmasında ihvan ya da Müslüman kardeşler ifadelerini kullanmadığını, Sina'da güvenlik güçlerini hedef alan silahlı terörist grupları kastettiğini belirterek kendini savundu. Hürriyet ve Adalet Partisi'nin resmi internet sitesini tam yayınlanmayan görüntülerle gerçekleri çarpışmakla suçlayan Cuma, konuşmasının terör operasyonları çerçevesinde değerlendirmesi gerektiğini ileri sürdü. Öte yandan basına sızan bir ses kaydı, geçen hafta Mısır gündemine ilişkin konuşulan konulardan bir diğeriydi. Mısır Savunma Bakanı Sisi'ye ait ses kaydında Sisi, anayasa cumhurbaşkanı seçilememesi durumda savunma bakanı olarak kalmasını sağlayacak bir maddenin ilave edilmesini istiyor. ABD'nin Mısır hükümetine yönelik bazı yardımlarını askıya almayı kararlaştırması Mısır gündemine ilişkin not edebileceğimiz gelişmelerden bir diğeriydi. Sevgili dinleyenlerimiz, Erkam Radyo'da Dünya Gündemi programımıza şimdiki durağımız Tunus olacak. Arap devrimlerinin sembolik doğum yeri Tunus'ta devrimden bu yana ağır aksakta olsa demokratikleşme süreci devam etse de siyasi tansiyon hemen hemen hiç düşmüş değil. Son 8 ayda gerçekleşen her yönüyle provokasyon kokan iki siyasi cinayet ki ilki Şubat ayında laik muhalefetin önde gelen isimlerinden Şükrü Belayit'in geçtiğimiz Temmuz ayında da bir başka muhalif Muhammed Barahmi'nin öldürülmesi Tunus'ta siyasi tansiyonu tavan yaptırmıştı. Muhalefetteki laik ve liberal çevreler söz konusu cinayetlerden sorumlu tuttuğu Ennahda liderliğindeki üçlü koalisyon hükümetini istifaya çağırmış, tansiyon bir hayli yükselmişti. Tunus'ta olup bitenler genelde Mısır ve Suriye'deki iç savaşın gölgesinde kalmış gözüküyor. Bu yüzden medyaya yansıyan haberler kısıtlı sayılır. Tunus'ta neler olup bittiğini bugünkü yazısını Tunus'tan yazdığını belirten Star gazetesinden Hakan Albayrak'ın yazısından öğrenelim isterseniz. Diyor ki Hakan Albayrak, Tunus'a ilişkin en sıcak bilgileri aktardı Suud'un Solcuları yazılı makalesinde. Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı ile Stratejik Düşünce Enstitüsü'nün düzenlediği Türkiye-Tunus ilişkileri çalıştığı için Tunus'tayım. Birkaç hafta öncesine kadar başbakanlık koltuğunda oturan Cibali, toplantıda yaptığı konuşmada Türkiye'nin Tunus devrimine verdiği desteğin eşsiz olduğunu, zira bu destek karşısında hiçbir menfaat beklemediğini, buradaki kardeşlerini kayıtsız şartsız desteklediğini vurgulayarak Türkiye'yi şükranlarına sundu. Tunuslu bir akademisyen de konuşmasında 16. yüzyıl itibariyle kendilerini Avrupalı istilacılara karşı koruyan Osmanlı'ya ve Osmanlı'nın izinden giderek Tunus'a sahip çıkan günümüz Türkiye'sinde medyunu şükran olduklarını belirtti. Bunlar güzel haberler. Güzel olmayan haberlerim de var. Raşid Ghannouchi liderliğindeki Nahda Partisi'ni iktidardan ebediyen uzaklaştırmak ve hatta siyaset sahnesinden silmek için sokak gösterilerinden grevlere, basın yoluyla çamur fırtınası estirmekten kurucu mecliste fırıldaklar çevirmeye kadar her yola başvuran agresif laik muhalefet, ülke dışında gelen finansal desteğin haddi hesabı yok. Tunus'ta İslami hareketin canını okumaya ahdeden finansörlerinin başını Suudi Arabistan çektiğini belirtiyor Hakan Albayrak. Suudilerin Tunus'ta ve her yerde Selefilere para yağdırdığı şeklinde bir galatı meşhur var. Fakat Arap devrim beldelerinde Suudiler Selefileri filan değil en berbat laikçi partileri ve örgütleri finanse ediyorlar. Mısır'da İhvan-ı Müslümin'e karşı eski rejimin adamlarını ve demokrasi anlayışlarında İslami hareketlere yer olmayan liberal yahut solcu grupları destekleyen Suriyeli rejim muhaliflerine yardım konusunda İslami hareketlere tek bir kuruşumuz ve tek bir kurşunumuz bile gitmeyecek şerhini düşen, sözde İslam devleti olmasına rağmen tıpkı İran İslam Cumhuriyeti gibi Arap devrimleriyle yükselen İslami hareketleri ve elbette Türkiye'deki AK Parti yönetimini rakip firma gibi gören Suudi rejimi, Tunus'ta da bu minval üzere hareket ederek bilhassa solcu gruplara yatırım yapıyormuş. Suudi parasıyla plazlanan komünistler, sosyalistler, sosyal demokratlar, Birleşik Arap Emirlikleri'nden de bavullar dolusu Amerikan doları geliyor bunlara. Gizlisi saklısı kalmadı. Herkes konuşuyor, gazeteler yazıyor. Şunu da yazıyor gazeteler. Birleşik Arap Emirlikleri'nden bir iş adamı karşı devrim sözü veren bazı gruplara verdiği paraları bu grupların düzenlediği nümayişlere desteğin gittikçe azalması üzerine geri istemiş. Böylece iyi haberlerde geri dönmüş olduk. Sokaklardaki gezivari karşı devrim rüzgarı büyük ölçüde dinmiş görünüyor. Hakan Albayrak Tunus'ta olup biteni iyi özetlemiş. Biz de onun temennilerine katıldığımızı belirterek diğer bir gündem maddemize geçiriyoruz. Sevgili dinleyenler, 96.8 Erkam Radyo'da Dünya Gündemi programımıza şimdiki durağımız İran. Yeni Cumhurbaşkanı Ruhani'nin açılımları sürüyor. Ruhani ve Rafsanjani 1979'dan beri İran'ın demirbaşı olan Amerika'ya ölüm sloganının bırakılmasını önermesi İran'da büyük yankı uyandırdı. Muhafazakarlar bu kadarı da fazla modundalar ve bir hayli öfkeliler. 1979 İslam devriminden beri İran'daki yaşamın ayrılmaz parçası olan Amerika'ya ölüm sloganı, Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin Amerika Birleşik Devletleri açılımından sonra tartışmaya açıldı. İranlılar devlet yetkililerinin hitaplarından Cuma hutbelerine dek tekrarlamadan duramadıkları slogandan vazgeçmek durumunda kalabilirler. Eski cumhurbaşkanlarından ve sistemin önemli isimlerinden Haşimi Rafsanjani de Amerika'ya ölüm denilmesine karşı olduğunu kamuoyuna açıkladı. Rafsanjani, devrim lideri Ayetullah Hümeyni'nin bir keresinde kendisine bu sloganlardan vazgeçebileceğini söylediğini, hatta Amerika'nın İran ile ilişkileri yeniden tesis etme hevesi kırılmamalı dediğini aktardı. Ruhani'nin son olarak İsrail karşıtı bir konferansı iptal etmesine muhafazakarların nasıl bir tepki vereceği ise merak konusu. İran'da internet sitelerinde yer alan haberlere göre Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada konferansın hükümetin dış dünya ile iletişim kurma politikasını zedelediği ifade ediliyor. 2005'ten bu yana her yıl düzenlenen konferansın fikir babası Ruhani'nin selefi Mahmud Ahmedi Necat idi. Sevgili dinleyenler, böylelikle Dünya Gündemi programımızın birinci bölümünün sonuna gelmiş bulunuyoruz. Siyasi gelişmelerden daha ziyade dünya ülkelerini, özellikle de İslam coğrafyasındaki ülkelerini yakın plana aldığımız programımızın ikinci bölümünde buluşmak ümidiyle şimdilik kısa bir ara veriyoruz. Sevgili dinleyenlerimiz, 96.8 Erkam Radyo'da Dünya Gündemi programımızın ikinci bölümünden tekrardan merhaba. Programımızın bu bölümünde siyasi gelişmelerden, gündemin sıcak konularından daha ziyade dünya ülkelerini, özellikle de İslam coğrafyasındaki ülkeleri tanımaya, tanıtmaya gayret ediyoruz. Her hafta olduğu gibi bu hafta da programımızın bu bölümünde bizlere Marmara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Öğretim Görevlisi Yardımcı Doçent Doktor Halil Kurt Bey eşlik edecekler. Halil Bey ile İslam coğrafyasının sancılı bölgelerinden başladığımız dünya ülkelerini tanımaya kaldığımız yerden devam edeceğiz. Hatırlanacağı üzere ilk iki hafta darbe mağduru Mısır'ı ve iç savaşın yakıp yıktığı Suriye'yi konuşmuştuk. Bu hafta ise Orta Doğu coğrafyasının her daim sancılı bir ülkesini yakın plana alacağız. Dinlerin ve mezheplerin coğrafyaya oranla olağan dışı çokluğu sebebiyle Ahmet Cevdet Paşa tarafından Nuh'un gemisine benzettiği bir ülkeyi konuşacağız. 10.452 km² yüz ölçümünde 4,5 milyon nüfusa sahip, resmen tescilli 16 din ve değişik mezhebin yaşadığı bir ülkeyi konuşacağız. Değil bugün, aslında kurulduğundan beri istikrar yüzü görmemiş Doğu Akdeniz kıyısındaki bir Arap ve Orta Doğu ülkesini mercek altına alacağız. Tüm bu ön bilgilerden sonra hangi ülkeyi konuşacağımızı tahmin etmek zor değil. Evet, bu hafta mercek altına alacağımız ülke Nuh'un gemisi ya da namı diğer Küçük Orta Doğu, Lübnan olacak. Lübnan, ismini dağlarının zirvesini kaplayan karlara atfen, Sami dillerinde beyaz manasına gelen veya bu manayı çağrıştıran Leban kelimesinden aldığı belirtilir. Ancak isminin aksine diş müdahaleler ve iç çatışmalarla dolu bu ülkenin makus tarihine hakim olan asıl renk karların beyazı değil, kanların kırmızısı olmuştur ne yazık ki. Son 200 yıldır iç savaşların gölgesinde kalan bir ülke olmuş Lübnan. Yaşadığı çatışmalar hiçbir zaman sadece bir iç mücadeleden ibaret olmamış, daha ziyade bölgede güç dengesini kendi lehine çevirmek isteyen ülkelerin Lübnan içindeki çeşitli grupları doğrudan veya dolaylı olarak birbirlerine karşı desteklediği, hatta kışkırttığı bölgesel nüfus mücadelesinin bir parçası ola gelmiştir. 1980'lerin sonlarına doğru uluslararası ilişkiler literatürüne yepyeni bir kavram sokmuştur Lübnan. Lübnanlaşmak diye. Etnik ve dini çatışmalardan getirdiği kaosu siyasi, iktisadi ve toplumsal parçalanmışlığı ifade eden bir kavram. Bugün benzeri süreçlerle yüz yüze kalan ülkeler içinde kullanıla gelmektedir. Evet, Nuh'un gemisi Küçük Orta Doğu ya da bir zamanlardaki adıyla Orta Doğu'nun İsviçre'si Lübnan bu haftaki mercek altına alacağımız ülke olacak. Değerli hocamız yardımcı doçent doktor Halil Kurt Bey ile Lübnan'ı dünüyle, bugünüyle, etnik ve coğrafi yapısıyla tanımaya çalışacağız. Sayın hocam, tekrardan hoş geldiniz.
Hoş bulduk, teşekkür ederim.
Evet, bu hafta hakikaten nevi şahsına münhasır bir ülkeyi konuşacağız. İsterseniz Lübnan'ı nevi şahsına münhasır yapan coğrafi ve demografik yapısından başlayalım. Küçük Orta Doğu'yu tanımaya buradan başlayalım.
Evet, aslında Lübnan'ı iyi analiz edebilir, anlayabilirsek bütün Orta Doğu coğrafyasını da az çok kestirebiliriz.
Evet.
Lübnan'ın bu kadar az önce bahsettiğiniz gibi etnik ve dini yapısının farklılaşmasında coğrafyanın etkisi büyüktür. Bunu daha iyi anlatabilmek için şöyle bir Lübnan'ı hayal edelim. Zaten bayrağı sedir ağacıdır.
Evet.
Lübnan bayrağı. Şimdi bir kıyı düzlükleri var. Akdeniz kıyısı var ve yaklaşık 225 kilometrelik bir Akdeniz kıyısı var Lübnan'ın. Bu kıyı boyunca şehirlerde ve kıyı ovalarında Sünni Müslümanlar yaşıyor. Hemen kıyı gerisinde ve kuzey-güney doğrultusunda yer yer genişliği 45-50 kilometreye de varan Lübnan dağları var. Bu dağların olduğu yerde ise daha çok Katolik Maruni Hristiyanlar var. Şimdi kıyı ovasında Akdeniz kıyısıyla dağ şeridinde Sünni Müslümanlar, kıyı gerisindeki dağlarda Katolik Maruniler. Sonra Beka Vadisi var. Bu Beka Vadisi dediğimiz yer ta Etiyopya'dan, o Victoria Gölü'nün olduğu yerden başlıyor. Bizim Gaziantep'e kadar dünyanın en büyük kırık hattı, graben hattı dediğimiz çukurluk. Dağlar Akdeniz'den itibaren kademeli olarak Lübnan dağları yükselirken o kırığın olduğu yerde böyle bıçak keser gibi birdenbire o Beka Vadisi çöküntüsü oluyor. O vadinin gerisinde Anti-Lübnan dağları var. Orası da bir duvar gibi yükseliyor. Evet. Yani iki taraftan tedrici bir doğudan batıda azalma var. O Beka Vadisi bir çukurluk. Bu çukurluğun içerisinde yaşayan Büyük Rift Vadisi dediğimiz yerde ise daha çok Şii Müslümanlar yaşıyor. Anti-Lübnan dediğimiz yerde ise o Dürziler var. Yani evet. Şimdi Dürzilerin, Katolik Marunilerin, Şiilerin, Sünnilerin kompartıman şeklinde ayrı ayrı coğrafyalarda yaşanmasında ülke küçük. Az önce bahsettiniz 10.450 kilometrekare. Bizim Konya'nın 40.000 kilometrekare olduğunu düşünürsek Konya'nın çeyreği kadar bir yer, evet, alan bakımından. Fakat burada 2008 yılı verilerine göre 4.822.000 nüfus var. Yani bu özelliğiyle kilometrekareye 475 kişi, şimdi Türkiye'de 94-95 kişi civarında olduğunu düşünürsek Türkiye'nin 5 katı bir yoğunluk var. Ve Lübnan Orta Doğu coğrafyası içerisinde ve dünya ülkeleri arasında da nüfus yoğunluğu en fazla olan ülkelerden biri. Yani küçük bir coğrafyada çok yoğun bir nüfus var ve bu nüfusun dili, dini, kültürü, tarihi hepsinin birbirinden farklı bir hikayesi var. Bu yani ülke küçük fakat işte coğrafya, kıyı ovası ayrı bir dünya. O Lübnan dağları ayrı bir dünya, Beka Vadisi ayrı, Anti-Lübnan dağları ayrı. Yani onlar kendi bölgelerinde, kendi kompartımanlarında kendilerine göre küçük bir dünya kurmuşlar, evet, ve yaşıyorlar. Tabii zaman zaman da bir sürtüşmeler, çatışmalar da oluyor.
Ahmet Devlet Paşa'nın tanımlaması son derece yerinde o zaman, evet, Nuh'un gemisi tanımlamasıyla.
Evet.
Sayın Hocam, peki şey olarak, oransal olarak nedir Şiilerin, Sünnilerin, Marunilerin, Ermenilerin ülke nüfusu
işte,
genelinde?
Her şey oradan kaynaklanıyor. 1932'den beri ülkede kesin bir nüfus sayımı yapılmamış. Hı hı. Bu nüfus sayımının yapılmasını istememe, batılı devletler bunu istemiyorlar. Sebebi de Lübnan Devleti'nin ilk kuruluş yıllarında Hristiyanlarla Müslümanlar birbirine yakın oranlardaymış ve dolayısıyla o günün şartlarında Katolik Marunilerden Cumhurbaşkanı, Sünni Müslümanlardan Başbakan, işte Şiilerden Meclis Başkanı seçilecek şekilde bir düzen kurmuşlar. Fakat o Lübnan İç Savaşı'ndan sonra yurt dışına kaçanların büyük bir bölümü Hristiyanlar olmuş o savaş ortamından. Ayrıca doğurganlık oranı her zaman fakir toplumlarda fazla olur, zenginlerde az olur. Evet. Oranın da zenginleri doğal olarak Hristiyanlar olduğu için Bu nedenle nüfus dengeleri azalmıştır. Şeye baktığımızda
yani net
rakamları söyleyecek olursak 2011 yılında seçmen kayıtları yenilenirken birebir anket yapılmış. Bakın evet. Resmi buna göre nüfusun 1/3 %66'sı Müslüman, 1/3 Hristiyan.
Evet.
Yani bu en son 2 yıl önceki verim. Bunlar içerisinde de yine tekrar kendi içerisinde şey yaparsak Sünniler %30 civarında, Şiiler %30 civarında, Katolik Maruniler %21, Grek Ortodokslar var %8, %5 civarında Dürziler var, %5 civarında Grek Katolikler var. Onun dışında Ermeniler ve diğer etnik ve dini topluluklar var. Yani şeye baktığımızda etnik olarak Arap ülkesidir. Evet. Çoğunluk Arap'tır. Fakat bu biz şimdi konu biraz dağılacak ama şöyle bir örneklemeyle anlatmak istiyorum olayı. Osmanlı döneminde hilafet Osmanlı'da olduğu için Osmanlı coğrafyasında olan ve Türk'le Müslüman'ı eşit kabul etmişler. Yani bir kişi Türkse
Müslüman demek.
Müslümandır. Hatta
Balkanlarda da bu
evet,
geçerli.
Evet. Yani sizin neye inandığınıza bakmadan Müslüman derlermiş. Hatta Osmanlı kimliği taşıyan herkes Müslümandır. Daha doğrusu Endonezya'dan Surinam'a göç eden Endonezyalı Müslümanlara bile Türk demişler.
Evet.
Şimdi bugün ise Arap deyince Müslüman akla algısı geliyor Batı dünyasında. Yani Müslüman eşittir Arapmış gibi. Halbuki Lübnan Arap'tır ama gördüğümüz gibi Lübnan Araplarının hepsi Müslüman değil. Yani yaklaşık 1/3 Hristiyanların, o da Katoliği, Ortodoks'tu, işte Maruni'si, Grek Ortodoks'u, Grek Katoliği, Ermeni Ortodoks'u gibi şeyleri var. Yani kısaca özetleyecek olursak Lübnan'da nüfusu en hızlı artan, doğurganlık oranı en fazla olan Şiilerdir. Bunlar genellikle Bekaa Vadisi ve İsrail sınırındaki Güney Lübnan'da yaşıyorlar. Ve bunlar nüfus çocuk sayısı bakımından, nasıl ki bizim Türkiye'de bir Trakya ile Güneydoğu Anadolu'nun doğurganlığı bir değildir. Yani birinde bir çocuk, iki çocuk, birinde 5-6 çocuk. Evet. Lübnan içerisinde de etnik topluluklara göre baktığımızda geçmişten geleceğe doğru bakılınca en hızlı çoğalan Şiiler.
Hem nüfus olarak çoğalıyorlar hem siyasi nüfuz olarak.
Oraya geleceğiz. Yani biz sadece insan sayısı olarak anladım. Bahsediyoruz.
Anladım. Hocam yani Lübnan ülkesini daha yakından tanımak için İsterseniz birazcık daha geriden başlayalım. Evet. Lübnan İç Savaşı'ndan önceki, belki Osmanlı döneminden, Osmanlı döneminde
biraz
kısaca
daha da önceye daha da gidecek de olursak, bu Hristiyanların kökeni nereden geliyor gibisinden.
Yerinde olur.
Evet,
buyurun hocam.
Şimdi malumunuz Haçlı seferlerine kadar gitmek gerekiyor Anadolu Selçukluları zamanında. İşte bu Haçlıların Kudüs'ü fethetme rüyaları var. Papazların hedefi işte Kudüs'ü ele geçirmek onlar için en büyük ideal. Fakat Avrupa o günlerde çok sefalet içerisinde olduğu için Avrupalı gençler ise doğunun zenginlikleri gözlerini kamaştırıyor ve Haçlı seferlerine de bu şekilde katılıyorlar.
Evet.
Mesela İstanbul'dan 500 bin kişilik Haçlı seferi Kudüs'e vardığında 50 bin kişi kalıyor. Kılıç Arslan vurkaç taktiğiyle bunları epey bir zayiata uğratıyor. Fakat bunlar Kudüs'e vardığında taş üstünde taş, gövde üstünde baş bırakmıyorlar. Ve Haçlı küçük devletçikler kuruyorlar. Selahaddin Eyyubi'nin Kudüs'ü fethetmesinden sonra da bu insanlar bir şekilde orada kalıyorlar.
Evet.
Yani bu Haçlıların torunları vesaire. Çünkü oraya kalmaya geliyorlar. Orayı yurt belliyorlar. Bu nedenle de Fransızların payına düşmüştü malumunuz Osmanlı sonrası Suriye ve Lübnan.
Diyarşam.
Biladuşşam dediğimiz bölge. Dolayısıyla Lübnan'ın olduğu yer daha küçük bir coğrafyaydı. Osmanlı şeyinde vilayet taksimatında. Fransızlar burayı biraz daha genişlettiler. Ve yönetiminde Katolik Marunelerde olmak kaydıyla onların hedefi Orta Doğu'da bir Hristiyan devlet. Nasıl ki Kudüs başkentli bir Yahudi devlet düşünülüyorsa, Lübnan'da başlangıçta bir Hristiyanların yönetiminde bir Hristiyan Arap devleti olarak planlanmıştı bu sınırlar çizilirken. Yani niyet buydu. Fakat o iç savaşta hesaplar tutmadı. Yani herkesin bir hesabı var. Allah'ın da bir hesabı var. Sonuçta işler böyle terse dönebiliyor. Şimdi isterseniz tarihçesinde Osmanlı döneminden başlayarak kısaca bir özetleyecek olursak, bu coğrafya ta Fenikelilerden bu yana ticaret yapan bir coğrafya. Yani İslamiyet öncesine de gittiğimizde Mısır'la Anadolu arasında bir bölge olduğu için iklimi, toprağı, coğrafyası, insan yaşamasına elverişli ve ulaşım yolları üzerinde olduğu için ticaretin geliştiği bir bölge. Evet. Ve hatta şunu da söyleyebiliriz. Bugün kendini Arap olarak ifade eden ve Afrika başta olmak üzere dünyanın birçok yerinde tüccarlık yapan insanlara sorsanız üç tanesinden biri veya ikisi Lübnanlıdır. Yani Lübnanlıların böyle bir meziyetleri de var.
Hala daha sürüyor.
Evet, ta ilk çağlardan gelme bir özelliktir bu Lübnanlılarda. Bu nedenle bunlar Osmanlı tarihi boyunca da bir kavşak noktasında yer almışlardır. Zaman zaman bu etnik problemlerin yaşandığı olmuştur. Çünkü burada farklı kültürler, dinler olduğu için bu din ve cemaat temsilcilerinin arasında da problemler olmuş. Fakat Lübnan tarihi tıpkı Orta Doğu tarihinde olduğu gibi en sükun dönemini de yine 1517-1917 arası Osmanlı döneminde yaşamıştır diyebiliriz. Çünkü bütün coğrafyada bir sulh ve selamet var idi. Fakat Lübnan iç savaşını herhalde bir sonraki döneminde konuşacağız. Osmanlı'nın yıkılması ve ondan sonra Sykes-Picot anlaşmasıyla işte burası Fransızların payına düşmesinden sonra eline kalemi alan, geçen hafta da söyledik, nasıl ki Suriye'de işte %80-85 Sünni Müslümanlar olduğu için orada Nusayrileri iktidara getirmişler. Burada da Katolik Marunilerin yönetiminde bir Hristiyan Arap devleti planlanmış.
Ya ben de bu noktaya gelecektim hocam. Ya bu yani Osmanlı devletinin yıkılmasından, Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra Milad-ı Şam bölgesinin Fransız mandası altına girmesinden sonra Fransızların orada yapıp ettiklerine birazcık değinelim. Yani mezhebi anlamda fitne tohumları ektikleri anlamında yapıp ettiklerine birazcık değinelim istersen.
Şimdi yani bunu tahmin etmek zor değildir. Daima büyük devletler işgal ettikleri veyahut da kendilerinin nüfuz bölgesinde olan yerlerde yönetimde çoğunluğun, yani o yerenin yerel halkın olmasını istemez ve azınlığı iktidara getirirler ki kendisine muhtaç olsun diye. Bunu Ruslar da Orta Asya'da yapmışlardır. İngilizler her yerde yaparlar. Fransızlar da burada aynı politikayı gütmüşlerdir. Fakat Lübnan ekseninde durum biraz daha farklı. Çünkü burası dinlerin ve farklı kültürlerin birbiriyle iç içe geçtiği bir coğrafya. Siz bu coğrafya içerisinde Osmanlı'nın yaptığı o dengeyi bozmuş bunlar, kimyayı bozmuş. Çünkü Osmanlı belli oranlarda herkese bir hak vermiş, bir taksimatta bulunmuş. Fakat Fransızlar bu şeyi bozduğu için genel yapıyı, şimdi bakıyor ki bir Şiiler çoğalıyorlar, nüfusları fazla, milletvekilleri artması gerekir. Ama meclisin öyle bir yapısını kurmuşlar ki ilk Fransızlar 1932'den beri mesela diyor ki 4 tane Müslüman, 12 Hristiyan, 1 Dürzi ve 1 Yahudi'den oluşan bir temsil oluşturuyor. Evet. Şimdi
nüfusa ters orantılı neredeyse.
Nüfusa ters orantılı. Böyle olunca siz Hristiyanların oranı 3'te 1 iken siz onları 3 kat fazla temsil ettirirseniz burada bir gün
kaos kaçınılmaz
olur. Kavganın çıkacağı belli bir şey. Evet. Üstelik nüfus sayımı yapılması da her defa ki bu batılı devletler tarafından şey yapılıyor.
Öteleniyor.
Öteleniyor. Yani. Ama tam tersine Bosna Hersek'te işte bugün bitiyor nüfus sayımları. Nüfus sayımı yapılıyor. Orada ise büyük bir soykırım uygulandı. İnsanların bir kısmı Batı ülkelerine
kaçmak zorunda kaldı.
Geçen yıllar Boşnakların lehineydi. Yani 3-5 yıl sonra sayım yapılsa belki daha fazla
geriye dönüş olacaktı.
Belki çocukları olacaktı vesaire. Orada ise bir an evvel nüfus sayımı olsun ve bu sayıma göre siyasi paylaşım yeniden şekillensin diye. Bakın Avrupa Birliği Bosna'da bu baskıyı yaparken.
Elini ne kadar çabuk tutuyor.
Evet ama Lübnan'da bakıyorsunuz 1932-2013 hala resmi bir nüfus sayımı yapılamamış. Evet. Yani bunlar böyle tesadüfen olan şeyler değildir ki Lübnan Orta Doğu'nun Paris'iydi, Beyrut. 1970'li yılların başına kadar.
Sayın Hocam ne zaman bağımsızlığını kazandı Lübnan Fransızlardan?
Lübnan'ın Fransızlardan zaten Lübnan, Suriye bu bölgeler İkinci Dünya Savaşı'yla birlikte gerçek bağımsızlık. Çünkü burada tarihten önemli size şunu söylemek istiyorum. Elimize kalemi alıp şöyle bir yazalım. 1517 1918 ne yaptı? 401 yıl Osmanlı idaresi, yani direkt idare. Peki Fransız mandası ne kadar diyelim? 1918 o kadar sürmüyor ya, hadi 40 yıl diyelim. 1948 yapar. Daha önce de bağımsızlığı daha öncedir. Şimdi bir tarafta 400 yıllık Osmanlı idaresi, diğer tarafta 40 yıllık Fransız mandası. Hı hı. Şimdi 400 yıllık Osmanlı idaresinde biz burada kültürel olarak da bağlarımız var. Ve Lübnan'a asker gönderilecekti bundan birkaç yıl önce. Türkiye'de bir kısım aydınlarımız, gazetecilerimiz, köşe yazarlarımız dedi ki ya Türkiye'nin Lübnan'da ne işi var? Yani bizim askerimizin Lübnan'da ne iş var? Biz Lübnan'a niye gidiyoruz? Yani her işimiz bitti de Lübnan'a asker göndermek mi kaldı dediler. Fakat şu anda Birleşmiş Milletler'de Lübnan'la ilgili bir karar alınacak olsa, herhangi bir şekilde Lübnan gündeme geldiği zaman herkes yüzünü Fransa'ya çevirir. Acaba Fransa bu konuda ne diyecek? Fransa buna izin verecek mi?
Evet.
Ve daha da enteresandır. Mesela Fransızlar oraya dillerini bir şekilde dikte etmişler. Mesela bugün Suriye'de ve Lübnan'da Fransızca konuşanların oranına bakalım. Bir de Türkçe bilenlerin oranına bakalım. Hı-hı. Biz 401 yıl idare etmişiz. Ve maalesef bizler Osmanlı olarak her gittiğimiz yere medeniyet abidesi, eserler, hanlar, hamamlar, çeşmeler, çarşılar, bedestenler, mimari yapılar, yollar yapmışız. Ve onları da kültür ve inançlarda serbest bırakmış. Ama
biz sömürmek için gitmediğimiz için hocam.
Evet. Ama Fransızlar, İngilizler gittikleri yerde böyle bir mimari eser varsa, bakınız Afrika'da bunu çok şey görüyoruz. Ya kilisedir bu, yani çok muhteşem o dönemden kalma, Fransız döneminden kalma bir şey varsa ya o kilisedir ya da kendilerinin oturduğu saraydır. Yani halk için bıraktıkları şey de dinleri ve dilleri olmuştur maalesef.
Sevgili dinleyenlerimiz, yardımcı doçent doktor Halil Kurt Bey ile Lübnan'ı konuşmaya devam ediyoruz. Sayın hocam, vakit hızlı ilerliyor.
Evet.
İsterseniz Lübnan iç savaşına gelmeden önce, belki iç savaşın önemli etkenlerden bir tanesi de 1948'deki İsrail-Arap Savaşı'nda savaş sonrası Lübnan'a gelen Filistinli mülteciler meselesi var.
Evet.
Filistinli mültecilerin Suriye siyasi arenasına ne gibi bir etki yapmıştır? Buna değinelim isterseniz.
Şimdi biliyorsunuz Lübnan küçük bir ülke. Filistinli mülteciler Lübnan'a büyük ölçüde gelince oradaki demografik yapıyı Sünni Müslüman Araplar lehine büyük ölçüde ve hızla değiştirmeye başladılar.
Evet.
Artı Bekaa Vadisi'nde işte 1970'li yıllarda Türkiye'de biliyorsunuz sol fraksiyondan olan insanlar işte BK'da silah eğitimi
alıyorlardı.
Aldıkları söylenirdi. Mesela bu Filistin Kurtuluş Örgütü'nün de BK Vadisi'nde İsrail'e karşı ilk böyle yapılanması Marksist, Sosyalist ve Arap Milliyetçiliğine dayanan bir hareketti başlangıçta. Fakat Sovyetlerin dağılmasıyla birlikte bu Filistin hareketi de İslamcı yani Marksizm'den şeriatçı olmaya doğru diyelim tırnak içerisinde bir evrim geçirdi son çeyrek yüzyıl içerisinde. Ama Lübnan'daki konumuna bakacak olursak orada Suriye bu bölgede etkin olmak istiyordu. Bir taraftan İsrail'i rahatsız ediyordu bu Filistinli mülteciler. Diğer taraftan Lübnan'ın asırlardır var olan nüfus ve demografik yapısı üzerinde olumsuz etki yapıyor idi. Ve sonuçta Suriye'nin bölgeyi işgal etmesiyle birlikte Lübnan Suriye'nin zaten o iç savaştan sonra az sonra bahsedeceğiz Hariri suikastine kadar iç savaş Hariri suikastı arası dönemde yani kabaca 75'ten 2005'e kadar olan dönemde Suriye'nin bir vilayeti gibi oldu Lübnan.
Evet.
İşte o dönemde Filistinlilerin büyük bir kısmı o Filistin Kurtuluş Örgütü'nün merkezi oradan Tunus'a ve diğer Kuzey Afrika ülkelerine gitmek zorunda kaldı. Ve bu yönüyle baktığımızda Suriye İsrail arasında bir her ikisinin de pek hoşuna gitmeyen bir topluluk olduğu için Filistinlilerin o Sabra ve Şatila kamplarındaki şu anda Ariel Sharon öldü mü bilmiyorum.
Can çekişiyor.
5-6 yıldır şeydedir.
Komadadır. Yok.
Komadadır. Nedense bizde Türkiye'de hemen fişini çekiyorlar insanların. Bak onlar hala o adamın fişini çekmediler. Ariel Sharon girmişti Lübnan'da. Filistinli mülteci kamplarının olduğu yerde ve sivil masum insanları
Falenzitlerle işbirliği yaparak
o günleri hatırlarsak ne kadar hunharca bir şey ve işin garibi bütün yolları İsrailli tanklar tutuyor fakat tetikçiliği oradaki Hristiyan falancist İşler. Gruplara yaptırılıyor. Halbuki onların o eylemi yapabilecek ne gücü var ne de cesareti vardır. Yani sonuçta bir işin tetikçiliğini yaptı ve Lübnan'da Filistinliler İsrail'in baskısıyla zorlamasıyla o çevredeki o bölge insanlarda göz yummasıyla bir kısmı katliama tabi tutuldu ve Filistinli merkezi de Kuzey Afrika'ya taşındı.
Evet. Sayın hocam bu Lübnan'ın en kanlı yılları 1975 ile 1991 yılları. Evet. İsterseniz o dönemde neler yaşandı? Yani kim kimle savaştı? O iç savaşın aktörleri kimlerdi? Birazcık buna değinelim istersen.
Şimdi 75'te iç
belki
savaş,
sebebi neydi?
İç savaş başlamadan hemen önce Beyrut Orta Doğu bölgesinin ticari olarak en gelişmiş şehriydi, finans merkeziydi. Yani batıdan bakınca Orta Doğu'da gidilebilecek, yaşanabilecek en önemli merkez Beyrut'tu.
Evet, i̇şte, Orta Doğu'nun İsviçre'si olarak anılıyordu.
Fakat bu Beyrut kan ve gözyaşına boğulunca Orta Doğu kendine yani Batılılar Orta Doğu'da bir üs bulmak için bugünkü Dubai'yi oluşturdular. Yani Beyrut'un ışıkları sönünce orada iç savaş başlayınca bir serbest ticaret bölgesine ihtiyaç vardı. İşte Beyrut'un fonksiyonu bugün Dubai'ye geçti. Yani önce onu belirtelim. Evet. İşte bu 75'ten 90'lı yılların başına kadar süren savaşta şimdi öyle ki nasıl ki Suriye'de şimdi muhalifler diyoruz. Kendi içerisinde
40 parçaya alayım.
Onlarca grup var. İşte Lübnan'da da bu savaş sırasında maalesef bazen Müslüman bir grup Hristiyan bir grupla, başka bir Müslüman grup başka bir Hristiyan grupla ittifak ettiği de olmuştur. O dönemsel olarak birbirleriyle. Çünkü o savaş ve kaos ortamında kimin kime ne yaptığı pek belli olmadı. Fakat biraz geriden baktığımızda Fransa ve Amerika'nın geriden yakından da İsrail'in bu savaşı ne kadar bir şekilde desteklediği, o aktörlere çeşitli dereceden cüret verdiği ortaya çıkıyor. Fakat bu savaşın en önemli neticesine baktığımızda çok uzun sürmesi ne yapmıştır? Orada zengin, tüccar ve Lübnan'ın esas aristokrat takımı dediğimiz ve Maruni Katoliklerin büyük bir kısmının Batı ülkelerine kaçmasına neden olmuştur. Ve bugün işte Lübnan genelinde nüfusun ancak üçte birinin Hristiyanlardan oluşması, üçte ikisi Müslüman olmasının yegane sebebi bu iç savaştır. Yani iç savaşın Lübnan'a getirmiş olduğu en büyük sonuç budur.
Evet, yani Hristiyanların
nüfus dengesi bozulmuştur. Ve Şiiler hiç beklenmedik derecede güçlenmişlerdir. Çünkü o dönemde işte Hizbullah'ın doğuşu ve bugünkü fonksiyonu da oradan kaynaklanıyor. Mesela Filistin'de Hamas'ın, Lübnan'da Hizbullah'ın doğuşu savaş ortamında çaresiz devlet otoritesi olmadığı için eğitim, sağlık, sosyal yardımlardan mahrum kalan insanların, o kimsesizlerin kimsesi olma neticesinde mesela poliklinik kuruyorlar, hastaları tedavi ediyorlar, aşevi açıyorlar, açları doyuruyorlar derken kendilerine bir sosyal taban oluşturuyorlar. Bu sosyal tabanın üzerine de silahlı bir milis grubu oluyor ve bugün Lübnan ordusunun gücüyle Hizbullah'ın gücünü yan yana koyduğumuzda Hizbullah daha güçlü. Yani işte bu savaşın sonuç ortaya çıkardığı sonuçlardır bunlar. Yani bir iç savaş uzun süreli olduğu zaman bunun bir neticesi ortaya çıkıyor.
Sayın hocam bu yani buraya bilahare gelecektik ama madem mevzu Hizbullah'a geldi. Evet. Hizbullah buyurduğunuz gibi şu anda Lübnan'ın en güçlü aktörlerinden. Evet. Hem siyasi anlamda en güçlü aktörlerinden hem de askeri kanadı itibariyle en önemli aktörlerinden. Tabii Hizbullah dendiği zaman Türkiye'de daha farklı bir algı oluşturuyor. Türkiye'deki Hizbullah'la Lübnan'daki
farklı.
Hizbullah çok farklı. Belki bu farkı ortaya koyarak başlayalım.
Kısaca söyleyelim.
Ve şu andaki siyasi önderinden bahsedelim birazcık.
Hizb zaten yol, Allah'ın yolu, Allah'ın askeri gibi söylüyorlar.
Belki de şu anda siyasi literatürde parti olarak da kullanılıyor.
Evet.
Allah'ın partisi.
Fakat Lübnan Hizbullah'ı Şiilik üzerine, Şii temel üzerine oluşuyor. Ve perdenin gerisinde de İran var.
Evet.
Lübnan Hizbullah oluşumunda finansman olarak, askeri destek olarak vesaire. Türkiye Hizbullah ise sadece isim benzerliği vardır. PKK'nın çok böyle kanlı eylemler yaptığı ve işin içinden artık çıkılamaz hale geldiği bir dönemde bizim artık tırnak içerisinde derin devlet diye ifade edebileceğimiz devlet tarafından da desteklenen ve bazı yerlerde de kurulduğu söylenen doğudaki Kürt kökenli İslamcı grupları ve Sünni önünü açıp zaten Kürtlerin büyük bir kısmı Şafii Sünni Müslümanlardır. Onları bir şekilde liderlerini küvezde büyütüp meydana salınan ve acımasızca bir takım eylemler yapan ve bu eylemler sonucunda da epeyce bir süre hiç takibata uğramayan bir gruptur Türkiye'deki Hizbullah. Yani parantez içerisinde Doğu Anadolu bölgesinde PKK'ya karşı kurgulanan Kürt ve İslamcı bir grup. Fakat bir süre sonra da Tasfiye edildi malumunuz işte, evet. 1990'ların sonu Veli Küçük.
Veli Küçük.
Soy ismi Küçük değil, evet, onda.
Veli Küçük değil.
Beykoz'daki villa saldırısında şey yapılmıştı. Yani kısaca Lübnan Hizbullah'ıyla bizim Türkiye Hizbullah'ının isim benzerliği dışında başka hiçbir benzerliği yok.
Evet, yani aynı zamanda hem örgüt hem siyasi parti. 8 Mart İttifakı diye biliniyor.
Evet.
Yaklaşık 13 tane partinin önderliğini yapıyor Hizbullah.
Evet.
Lübnan parlamentosunda yaklaşık olarak da 127 sandalyeli parlamentonun 56 milletvekili Hizbullah'a ait. Lideri de tam ismiyle Seyit Hasan Nasrallah yapıyor ki Hasan Nasrallah işte oğlunu da İsrail tarafından öldürülmesi sonucu, onu da antiparantez belirtelim, televizyon ekranında bir konuşma yaparken haber veriliyor. O zaman söylediği bir şey var, yani beraber savaşıyoruz, beraber şehit düşüyoruz ifadesinden sonra tam bir idol olmuştu. Hem Şii dünyada hem Sünni dünyada. Ama bugün gelinen noktada Hizbullah'ın Suriye konusundaki takındığı tavırdan dolayı Hizbullah'ın ve Hizbullah liderinin Hasan Nasrallah'ın o hem Şii dünyada hem Sünni dünyada elde popülerite sıfırlara inmiş durumda. En azından Sünni dünyada böyle yakın zamana kadar, yakın zaman önce Bahreyn başladı. Peşi sıra Suudi Arabistan ve Kuveyt geldi, diğer Körfez ülkeleri. Hizbullah'ı bir terör örgütü ilan etti. Avrupa Birliği de hakeza özellikle Hizbullah'ın askeri kanadını terör örgütü listesine dahil etti. Hizbullah'a ilişkin bu bilgiden sonra vakit hızlı ilerliyor Sayın Hocam. Belki birazcık da bu Dürziler var, Maruniler var,
evet.
Ermeniler var. Bunlar da önemli bir aktörler.
Bahsetmeden Hizbullah'ın 2008-2009 yıllarındaki bu İsrail'le olan bir savaşı vardı.
Evet.
Ondan birkaç cümleyle bahsedip bugüne gelmek istiyorum. Şimdi İsrail bundan 7-8 yıl öncesine kadar Orta Doğu'ya şöyle bir korku salmıştı. Yani yenilmez. Hiçbir Orta Doğu'da güç İsrail askerlerini durduramaz ve İsrail güçlüdür imajı vardı. Biraz da bunu medya vasıtasıyla yapmıştı. Hizbullah ise öyle bir tam Güney Lübnan'da İsrail sınırında olduğu için cep telefonu kullanmayan, bilgisayar ve internete hiç
bulaşmayan
tüneller kazmışlar, yer altına kablo döşemişler. Ve kendi işlerinde iç bağlantılı telefon konuşmaları yapıyor. İsrail askerleri Güney Lübnan'dan canı sıkıldıkça zaten Beyrut'a kadar geliyorlardı, işgal ediyorlardı. İşte o 2007-2008 yazında yine Lübnan'ı işgal etmeye yeltendiler, girdiler. Şimdi beşerli onarlı Hizbullah grupları tünelden çıkıyorlar, İsrail askerlerini içeri alıp yok oluyorlar.
Evet.
Şimdi uydudan bakıyorlar, cep telefonundan bakıyorlar. Yani son sistem teknoloji, yani bir sinyal olsa hemen tepesine çökecek. Ve Hizbullah İsrail'i orada perişan etti. Ve o tarihten sonra İsrail bir daha Lübnan topraklarına girmeye cesaret edemedi. Çünkü savaş asimetrik. Yani onlar uydu ve bilgisayar sistemine göre savaş yapıyorlar, sinyallere göre anında yok ediyorlar. Bunlar ise şey. Fakat aynı Hizbullah şunu yaptı işte Suriye Savaşı'nda. Bunun da sebebi gayet açık, net. Çünkü Hizbullah biliyor ki Suriye rejimi düşerse kendisinin İran'la bağ zayıflayacak. Ve İran'dan destek alamayan Hizbullah'ın da
askeri anlamda anlamda bitecekler.
Zayıflayacağından, etkinliğinin azalacağından korktuğu için. Yani biz hep şöyle düşünüyoruz açıkçası Türkiye'deki Müslümanlar olarak. Sanki böyle bütün dünyada birinci derecede insanlar inançlarını, değerlerini önceliyor. Halbuki önce mesela İran diyor ki önce İran, sonra İslam. İşte Suudi Arabistan diyor ki önce Suudi Arabistan'ın çıkarları. Sonra da diyor işte biz Müslümanız gibisinden. Bu nedenle maalesef İslam dünyasında liderler bazında da devletler bazında da kendi milli çıkarları daima bizim o düşündüğümüz evrensel İslam dünyası, Müslümanlar, onların genel menfaatleri yani 100 birimlik İslam dünyasının menfaatine karşılık 5 birimlik o ülkenin menfaati varsa o adam o kendi menfaatinin peşinde koşuyor.
Maalesef.
Ve yani işte bu Hizbullah maalesef, hadisesi de maalesef, onun bir sonucudur
yani
maalesef.
Hizbullah şu anda 10 bin milisiyle yani 120 bin kendi vatandaşını katleden bir evet, zalim diktatörün yanında mücadele ediyor. Dediğiniz gibi yani siyasi ve İran'ın siyasi çıkarları uğruna.
Şeylere de devam. Sorunuz yarım kaldı. Bu Dürziler,
evet,
Maruniler,
yani Ermeniler. Diğer aktörlerden diğerleri de yani Dürziler var, Maruniler var, Ermeniler var.
Evet.
Bunlar Hizbullah'ın yanında ne kadar bir şey teşkil ediyorlar? Siyasi anlamda bir gücü teşkil ediyorlar. Nüfus anlamında neye tekabül ediyor?
Zaten az önce belirttiğimiz gibi bütün Hristiyan grupların en büyüğü yani %33'ün %21'ini tek başına Katolik Maruniler oluşturuyor. Yani şöyle diyeyim, üçte bir kabaca Sünni diyelim, üçte bir Şii, üçte bir Hristiyan. Bu Hristiyanların da yarıdan fazlasını tek başına Katolik Maruniler oluşturuyor. Geri kalan işte Ortodoks Yunan Grekler,
Dürziler
vesaire.
Burada antiparantez, Dürziler kendilerini İslam'dan kabul etseler de
evet,
İslam'ın dışarısında çok farklı inançlara sahip olan bir etnik grup
bu, değil. Bu şeylerden sonra, bu Fatımilerden sonra maalesef o Mısır'da o Fatımiler o Şii bir devletti. O dönemde bu Lübnan coğrafyasında, Suriye'de, o bölgede çok sayıda batıni ve harici ehli sünnet akaidine göre İslam dışı addedilen birçok fırka ortaya çıkmış ve kendine müntesipler bulmuş. Ve o coğrafyada zaten böyle dağlık, kendi içerisinde kapalı bir alanlar oluştu. Özellikle Anti-Lübnan dağlarının o İsrail'in o Şeba çiftlikleri bölgesinden kuzeye doğru o civarda bu Dürziler olsun, Ermeniler olsun vesaire çok sayıda farklı farklı vardır ama etkinlikleri
çok zayıf.
Her geçen yıl biraz daha azalıyor. Çünkü nüfus ve nüfuz olarak Şiilerin bir yükselişi var son 20 yılda.
Yani Dürzilerin yani sadece Lübnan'da değil genel anlamda tüm dünyada ya 350 bin dolayında olduğu söyleniyor. Belki çok, birazcık daha fazladır.
Çok az. Dolayısıyla
siyasi anlamda da dolayısıyla kıymeti harbiyesi.
İşte o Lübnan iç savaşında biraz dış güçler tarafından kullanıldılar vesaire ama sonuçta sizin sayınız bellidir o coğrafya içerisinde.
Sayın hocam, vakit çok hızlı ilerledi. Yani bize ayrılan süre hemen hemen bitmek üzere. Belki son bir soru olarak Hizbullah'la yine devam edelim. Yani Suriye'deki iç savaşın Lübnan'daki güç dengesini nasıl etkileyeceğiyle bitirmiş olalım. Yani.
Şimdi Suriye'de rejimin değişmesi ve değişen rejim içerisinde Sünnilerin ağırlık kazanması Lübnan'daki Şiileri olumsuz etkileyecektir. Çünkü şu andaki mevcut rejim ağırlığını Şiilerden tarafa her zaman koyuyor. Hatta enteresan bir bilgi vereyim. Mesela Hariri suikastı olmuştu. Mesela bu Refik Hariri'nin eşi Suudi Arabistan kralının kız kardeşi. Hı hı. Yani şu andaki kral Suudi Arabistan kralının halasının kocasıydı Refik Hariri. Bu nedenle Sünni, Lübnan Sünni Araplarıyla mesela bugün bizim Türk Telekom'u da büyük
satın
hissedarı olan bu Hariri ailesi ve akrabaları. Bunların da Suudi Arabistan'la dayı yeğen ilişkileri vardır. Ve şimdi bir tarafta Sünni bir Arap ve onların da hatır sayılır bir sermaye şeyleri vardır.
Gücü
vardır. Arkasından işte Suriye ve İran destekli Şiiler var. Fransa başta olmak üzere Batı destekli Katolik Maruniler var. Ve diğerler ise daha küçük küçük alt birimleri. Oradaki Ermenilerin büyük kısmı da tehcirle o bölgeye Osmanlı döneminde göndermiş. Suriye ve Lübnan Ermenilerin bir kısmı oranın kadim yerli Ermenilerdir. Bir kısmı da bizim Anadolu'dan tehcirle giden Ermeni nüfusunu teşkil ediyorlar. Ama oransal olarak ve nüfuz olarak çok azlar. Sonuç olarak Lübnan gelecekte de bize şunu gösteriyor. Bu nüfusu yekpare olarak işte tamamı Arap, tamamı Sünni veya Şii, tamamı Hristiyan veya Müslüman diyemeyeceğimiz bir coğrafyadır burası. İşte bu coğrafyada herkes hakkına düşenden biraz daha fazlasını elde etmek için mücadele ediyor. Bunu bazı dönemlerde müzakerelerle parlamentoda yapıyor, bilek güreşi oluyor. Bazen de bunu silah gücüyle yapıyorlar ki o zaman da yıkım oluşuyor maalesef. Ama her şeye rağmen Lübnan son 15 yılını sulh içerisinde geçirdi. Beyrut yine eski ihtişamı olmasa da bir toparlandı. Şehirlerin altyapısı tekrar onarılmaya çalışıldı. Ticaret yavaş yavaş canlandı. Çünkü bir birikim vardır, sermaye birikimi. Geçmişten gelen bir ticaret kültürü vardır. Yani Lübnan 70 öncesi kadar Beyrut eski ihtişamı olmasa da o savaşın yıkımlarını büyük ölçüde üzerinden atmış. Yavaş yavaş kendine geliyordu ki işte bu Hariri suikasti oluncaya kadar Lübnan'da bir böyle bir şey vardı Suriye'nin yedeğinde. Ama şimdi yine tekrar bir çalkalanma dönemi yaşıyor. Tabii bu taşlar yerli yerine oturuncaya kadar herkes bu karmaşık dönemde payına daha fazla bir şeyler düşmesi için de mücadele ediyor.
Evet. Yani hiç kuşkusuz yani Lübnan gibi böyle çok çetrefilli bir ülkeyi 30-40 dakikada tanıtmak mümkün değil. Ama ben çok değerli bilgiler verdiğinizi düşünüyorum. İnşallah ileriki dönemde belki bir vesileyle Lübnan'ı yeniden konuşuruz. Teşekkür ediyoruz hocam. Sağ olun, var olun.
Ben teşekkür ediyorum. İyi akşamlar.
Evet değerli dinleyenler, bu hafta da bize ayrılan sürenin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Haftaya yeni bir ülke ve yeni bir gündem ile buluşmak ümidiyle bayramımız şimdiden kutluyor. Sağlık ve...
Erkam Radyo'da Beytullah Demircioğlu'yla Dünya Gündemini dinlediniz.